Üçüncü kasetten devam. Nihayet 3 Aralık 1912'de Bulgaristan Başkumandanlığı, Sırbistan ve Karadağ adına da olmak üzere Türklere bir mütareke imzaladı. Çünkü Bulgarlarla Yunanlılar ve hatta Sırplar arasındaki ganimet taksimi meselesi bu devletlerin aralarını gittikçe açıyordu. Ufuklarda Balkanlı müttefikler arasında ve ikinci bir Balkan Harbi'ne doğru gelişmeler belirmeye başladı. İşte bu sırada İstanbul'da kanlı bir hükümet darbesi oldu. Bu darbenin önderi ve kahramanı Yarbay Enver Bey'di. Balkan Harbi'nin yukarıda özetlenen safhasında sanıyorum ki Türk ordusunun askeri harekatından bahsedilemez. Bu safhada Rumeli'deki Türk kuvvetleri, sırları hala çözümlenememiş, aydınlatılması zor bir genel uyuşukluğun, bir uyanılamayan uykunun sersemliği içinde birden dağılmışlardır. Hatta buna bir dağılma bile denilmesi doğru olmasa gerek. Çünkü önce birer birlik gibi görünen varlıklar, sanki birbirleriyle hiçbir bağıntısı olmayan insanlardan meydana gelen bir yığınmış gibi, bu fertler veya küçük birimler sırlı bir üfleme ile birden havaya savrulmuştular. Birbirlerinden ayrıldılar ve ezildiler. İşkodra, Yanya ve Edirne'deki kale savunmalarını ayırırsak, bu görünüş bütün Rumeli orduları için böyledir. Dipnot. Balkan Harbi'ne ait askeri literatür arasında Kurmay Yarbay Nihat Bey'in Balkan Harbi Trakya Seferi isimli büyük eseri Trakya Harbi'nin bütün facialarını askeri açıdan ve belgeleriyle verir. Bu arada Mareşal von der Goltz ve Imhof Paşaların Osmanlılar muharebelerini nasıl kaybettiler isimli eserde derlenen incelemeleri çok dikkat çekicidir. Bunu bir korku ile izah etmek de zordu. Çünkü bu bozgunun üstünden ancak bir yıl sonra Türk ordusu 1. Dünya Harbi'nde ve bazen 10 cephe üzerinde dünyanın cesur ve dayanıklı bir ordusu olarak varlık gösterecektir. Halbuki Balkan Harbi'nde mesela Trakya'da Lüleburgaz harp sahasında gördüklerini anlatan Matin gazetesi başyazarı Stefan Lozan'ın Hastanın Başı Ucunda isimli kitabından şu sayfayı okuyalım. Lüleburgaz harbi 4 günden beri devam ediyordu. Harbin devam ettiği bu 4 gün zarfında Türk ordusu başkumandanı Abdullah Paşa umumi karargahı olan Sakız Köyü'nde küçük bir evde kapanmış kalmıştı. Dipnot. Harp hatıralarını yayınlamış olduğu daha evvelce kaydedilmişti. 29 Ekim akşamı Daily Telegraph gazetesinin harp muhabiri Schmidt Bartlett uzun gezileri arasında kendisini orada tesadüfen buldu. Başkumandan açlıktan ölüyordu. Emir subayları evin fakir bahçesindeki toprakları adeta tırnaklarıyla kazarak bir iki mısır kökü çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu kökleri birkaç parça unla bulamaç gibi pişiriyorlardı. İşte 175 bin kişiye kumanda eden zatın bütün yiyeceği bundan ibaretti. Dipnot. 175 bin rakamının mübalağalı olduğunu tahmin ediyorum. Schmidt Bartlett acıdı. Yanındaki birkaç kutu konserveyi verdi. 3 gün mütemadiyen paşayı besledi. Abdullah Paşa, siz olmasaydınız ayakta duramayacaktım demiştir. Kaldı ki Osmanlı ordusu başkumandanın yiyecek bulamadığı gibi haber de alamıyordu. Denilebilir ki harbin devam ettiği 4 gün zarfında ne olup ne bittiğinden hiç haber alamamıştır. Ordusunun sağ kanadı nerede? Bunları ancak biliyordu. Ama bu feci mücadelenin hiçbir safhasını öğrenememiş, hiçbir anında emir vererek müdahale edememiştir. Harp cephesi 50 kilometrelik bir mesafe tutuyordu. Bu harp hattıyla bağlanmak için Abdullah Paşa'nın elinde ne telgraf, ne telsiz telgraf, ne muharebe telefonu, ne otomobil, ne uçak, ne bir şey vardı. Hatta yaverlerini 4 nala koşturacak bir şoseye bile malik değildi. Dipnot. Yazar o sıralardaki Trakya çamurunu Napolyon'un dediği gibi 5. unsur olarak tarif eder. Başkumandana haber getirmek için ateş hattına gönderilen birkaç süvari ya bir şey görmemiş ya dönmemişlerdi. Abdullah Paşa sol kanadının çekildiğini, sağ kanatta Mahmut Muhtar Paşa'nın olağanüstü bir cesaretle dayandığını ise ancak sezgi suretiyle biliyordu. Nihayet 31 Ekim sabahı atına binerek birkaç kilometre ilerledi. Ama ilk kaçaklara rast gelip sol kanadın bozulduğunu kesin olarak anlayınca dayanmakta olan merkez ve sağ kanatlara da çekilme emri verdi. Halbuki merkezde Şevket Turgut Paşa dayanıyordu ve taarruza geçmek üzereydi. Sağ kanadı da yerindeydi. Abdullah Paşa neden sonra verdiği emrin yanlışlığını anlayarak onun aksine emir gönderdi ama iş işten geçmişti. İkinci kol ordu 4 günden beri harp içindeydi. 24 saattir hiçbir şey yememişti. Hemen yüz geri etti ve askerler arkadaşlarının cesetleriyle örtülmüş çamurlu tarlalar boyunca çekilmeye başladılar. Bir daha bir savunma hattı kuramadılar. 31 Ekim akşama doğru Osmanlı ordusu adeta bir sel gibi geriye akıyordu. Ordu namına ovada çeşitli yollardan, yolsuz bölgelerden Çatalca'ya doğru akıp giden kaçaklar dalgalarından başka bir şey kalmamıştı. Topçular toplarını, cephane sandıklarını bırakıyorlardı. Mekkareciler hayvanlarını terk ediyorlardı yahut biraz et yemek için kendi hayvanlarını öldürüyorlardı. Piyadeler tüfeklerini atıyorlardı. Ama Bulgar ordusu da bitkindi. Askerlerinin nefesleri kesilmiş, bitkin hale gelmişlerdi. İlk müsaademe süvarilerini kaybetmişler, son savaşta da en son ihtiyatlarını ateşe sokmuşlardı. Ellerinde bir tabur bile taze asker yoktu. Bunun için Türk ordusunun kalıntıları hiçbir saldırıya uğramadan o ovalarda başıboş dolaşmış gerilemişlerdi. Yalnız bir gece içinde 100.000 kişinin felaketi, bozgunluğu üstüne en meşhum, en korkunç bir hayal kanatlarını germişti. Açlık. Daha garibi, bozgun haberini İstanbul, Londra'dan, Paris'ten daha sonra alabildi. İstanbul'da bu harbe ait resmi tebliğ ancak 4 Kasım sabahı, yani 4 gün sonra yayınlandı. Stefan Lozan kitabında bu tebliği de verir. Bu ne hazin, ne perişan, ne çaresiz bir tebliğdir. Sanki bir hastanın son nefesi gibi. Kaldı ki Bosna sınırlarından Çatalca'ya kadar ikinci bir akın, ordu döküntülerinin geriye doğru sel gibi akışından daha karışık, daha kanlı sürüklenip gelmektedir. Göçmenler. Rumeli göçüyordu. Sırp, Karadağ, Bulgar, Yunan askerlerinin işgal ettiği yerlerde kanlı toptan öldürmeler başlamıştı. Hayat, servet, namus, her şey ayaklar altındaydı. Öldürülen, asılan, parçalanan Müslümanlardan arta kalanlar, çoluk çocuk her şeylerini bırakarak doğuya, İstanbul'a doğru akıyorlardı. Batı bölgelerinde ise göçmenlerin kaçacak yerleri de yoktu. Ayak altlarında kalıyor, eziliyorlardı. Garp ordusu sahasında da askeri vaziyet daha parlak değildi. Mesela bu harp sahasında Vardar ordusu karargahını vazife alıp bütün harplere katılmış olan emekli Rahmi Apak, dipnot, Rahmi Apak eski bir kurmaydı. Cumhuriyetten sonra Moskova sefareti ateşe militerliğinde çalışmış, sonra askerlikten ayrılarak politikaya girmiştir. CHP mebusluklarında ve parti idare kurulunda çalışmış, sonra Portekiz'de ve Irak'ta hükümeti temsil etmiştir. Harp tarihi encümeninde çalıştı. Şimdi hayata gözlerini yumuş olan Rahmi Apak'ın diğer eserleri arasında 70'lik bir subayın hatıraları ile Garp Cephesi Nasıl Kuruldu isimli eserleri çok ilgi çekicidir. Vardar ordusu karargahında vazife alıp bütün harplere katılmış olan emekli Rahmi Apak 70'lik bir subayın hatıraları isimli eserinde 1957 Balkan Harbi'nin Komanova, Kırçova, Manastır muharebelerinin hikayelerini verir. Baldıran çorbasından zehirlenen Mehmetçikleri açlığı, yolsuzluğu, idaresizliği ve gayesizliği anlatır. Anlatılanlar Trakya cephesi için anlatılanlardan farklı değildir. Hulasa bir muamma. Mesela ona göre de Balkan cephesinde Osmanlı orduları sayı ve silah bakımından düşmanlarından çok aşağı değildi. Komanova muharebesinde Sırp ordusunun karşısında 3 Türk kolordusu ile bir süvari tümeni vardı. Bu 3 kolordunun silahları ve bilhassa topçusu kuvvetliydi. Fakat kumanda kadrosu zayıftı. İlk gün hatta harp talihi Türklere güldüğü halde birçok birlikler kendiliklerinden dağılmışlardı. Talim ve terbiyesi zaptı raptı noksan olan orduların birinci düşmanı olan Yağmur, Çamur, Kardeş'in içine girmiş, hülasa bilgisizlik, idaresizlik yüzünden diğer muharebelerde olduğu gibi Komanova Meydan Muharebesi de kaybedilmiştir. Kırçova, Manastır Savaşları aynı hüzünlü sözlerle ve aynı yönlerden etrafıyla anlatılmaktadır. Hülasa Balkan Harbi'nin ordu morali, sevk ve idare, hükümetin teşebbüsü elinde tutabilmek yönlerinden arz ettiği ruh madde sefaleti baş döndürücüdür. Bu hal birbirlerine kaynaşmamış halkların, ırkların ve inançların yaşadığı bir bölgenin perişan bir idare altında ve ilk adımda uğrayacağı çöküşü gösterme bakımından verdiği misallerle incelenecek önemli şahıslar verir. İstanbul'a gelince, orada hava daha perişandı. Çatalca'dan gelen top sesleri İstanbul'dan duyuluyordu. Bulgarlar hatta Terkos üzerlerine doğru sarkmışlardı. Muhacirler kaçaklar etrafı dolduruyorlardı. Cephede hastalık da başlamıştı. İstanbul hastanelerini dolduran yaralılar iyi tedavi edilemiyorlardı. Tüfüs genişlemişti. Padişah bir gölgeydi. Kabinenin başında Kamil Paşa, oportunist davranışlarıyla tanınmış, çökmüş bir adamdı. Kabinede kuvvetli bir şahsiyet yoktu. Yalnız Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Balkan Harbi öncesinin orduda sevilen askeri bir şöhreti, Çatalca'da bir müdafaa hattı tutundurabilmenin bütün yükünü omuzlarında taşıyarak gece gündüz çalışıyordu. Fakat yalnızdı. Önce Bulgaristan'la bir mütareke yapılmış, sonra sulh teşebbüsleri başlamıştı. Rumeli'de savunulan son kaleler de düşmek üzereydi. Sulh anlaşmasında Türkiye'nin yeni hudutları için Enes Midye şeklinde belirsiz, yetersiz hatta Edirne'yi bile Bulgarlara bırakan bir hat üstünde konuşuluyordu. Hatta 3 Aralık 1912'de mütarekenin imzası üzerine Londra'da 13 Aralık 1912'de Osmanlı Devleti ile diğer muharip devletler arasında barış müzakereleri açılmıştı. Buna paralel olarak 17 Aralık 1912'de gene Londra'da büyük devletlerin elçileri arasında müzakerelere başlandı. Meydana gelen yeni durum karşısında bu devletler kendi aralarındaki anlaşmazlıkları ve menfaat kavgalarını uzlaştıracak bir yol arıyorlardı. Bu arada Arnavutluğun kuruluşu da fiilen kabul edildi. Fakat büyük devletler bu konuşmalar içindeyken asıl barış konferansı bir sonuca varmadan 6 Ocak 1913'te kesildi. Osmanlılar bir Makedonya muhtariyeti ile Doğu Trakya topraklarının ve Edirne'nin Türklerde kalmasını isterlerken, Balkanlılar Türklere Tekirdağ kuzeyinden Karadeniz'e çekilecek bir hattın doğusunu teklif ediyorlardı. Gelibolu Yarımadası gene Türklerde kalacaktı. Gerçi Türkler 1 Ocak 1912'de Edirne'nin batısındaki toprakları bırakmaya razı oldular. Fakat bu sefer de Bulgarlar Edirne üzerinde dayattılar. Türkler 1 Aralık Ege adalarını da istedilerse de Büyük Devletler Konferansı bu adaları 2 Ocak'ta Yunanlılara bıraktı. İşte İstanbul hükümeti bu konularda ve Balkan devletleriyle beraber büyük devletlerden ve bu arada Almanya ve Avusturya'dan gelen baskılara cevap hazırlamakla meşgul iken 23 Ocak 1913 günü öğleden sonra başta Enver Bey olmak üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti ani darbesini vurdu. Bir baskınla Bab-ı Ali'ye girildi. İmparatorluk çökünceye kadar elinde tutacağı iktidarı aldı. Bir hükümet darbesi. Adına Bab-ı Ali baskını denilen bu olay hakkında çok şeyler yazılmıştır. Aslında 30-40 kişilik bir itaatçi grubunun başlarında beyaz bir ata bindirilen Enver Bey olduğu halde başardıkları bu baskın yakın tarihimizin heyecan verici bir olayı olarak daima hatırlanacaktır. Anlaşıldığına göre aralarında Enver Bey'in de dahil olduğu başlıca itaatçıların hazırladığı bu baskının planı Talat Bey'indir. Talat Bey planını bir takım hazırlıklar, propagandalarla insanların çevrelerinin kazanılması esasına değil, doğrudan doğruya gözü pek 5-10 kişinin etraflarına 40-50 arkadaş alarak Bab-ı Ali'de kabineyi basıp iktidar zorla ele almalarını esasına bağlamıştır. Enver Bey icracıların başında olacaktı. Öyle de oldu. Önceden yapılan bir takım görüşmelerden sonra Enver Bey ile cemiyetin silahşörlerinden Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil, Mustafa Necip, Bab-ı Ali civarında olan İttihat ve Terakki Merkezi'nde hazırlandılar. Enver Bey bir atar bindirerek Bab-ı Ali'ye doğru indiler. Aşağıda yani Sirkeci tarafındaki Meseret Kıraathanesi'nde toplanan Talat Bey ve arkadaşları yukarıya doğru yürüdüler. Hatip Ömer Naci, karışıklığa koşacak kalabalığı nutuklarıyla ateşlendirmek üzere hazırdı. Nihayet Bab-ı Ali kapıları tutuldu. Bunun üzerine Enver doğru Bab-ı Ali'ye girdi. Kabinenin toplandığı odaya saldırdı. Bu sırada dışarıda bazı mukavemetler oldu. Önce sadaret yaveri Yarbay Nafiz Bey odasından fırlayınca vuruldu. Sonra Harbiye Nazırı'nın yaveri Tevfik Bey aynı akıbete uğradı. Kabine toplantısından dışarıya fırlayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa da bir kurşunla yere serildi. O sırada baskıncılardan Mustafa Necip de öldü. Onu son nefesini veren Nafiz Bey vurmuştu. Sonra Enver yanına Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz gibi silahşörlerini alarak hemen kabinenin toplandığı odaya daldı. Fakat silah sesleriyle beraber kabine azaları birer tarafa dağılmıştılar. Masanın başında yalnız ihtiyar Sadrazam Kamil Paşa vardı. Arkasında saraydan biraz önce gelmiş olan saray başkatibi Fuat Bey ayaktaydı. Enver odanın tam ortasında ve hazır ol vaziyetinde sadrazamı selamladıktan sonra millet sizi istemiyor, istifanamenizi yazınız dedi. Neticede şu oldu ki sadrazam istifanamesini yazdı. Enver Bey birkaç arkadaşıyla hemen saraya koştu. Aynı gün daha akşam olmadan sadarete Mahmut Şevket Paşa'nın tayin olduğuna dair iradeyi getirmişti. Bu irade Bab-ı Ali'de usulü dairesinde okundu. Hükümet devrilmiş, İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı almıştı. Polis idaresi zaten baskın sırasında devralınmıştı. Cemal Bey, Paşa, İstanbul muhafızı olarak şehrin kontrolüne el koymuştu. Baskın sırasında Ömer Naci, Bab-ı Ali'nin önünde etrafa toplanan meraklılara, ne olduğunu bile anlamayan muhafız askerlere ateşin tutuklar çekerek etrafı çınlatıyordu. Dipnot. Bu olay üzerinde ayrıntılı bilgi ve bu arada Talat Bey'in İlgi çekici olayı aydınlatıcı bir mektubunun fotokopisi Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin 3. cildine verilmiştir. Enver Bey sarayda padişahtan Mahmut Şevket Paşa'nın sadaret fermanını aldıktan başka Ahmet İzzet Paşa'nın genelkurmay başkanlığı ve başkumandanlık vekaleti ferman ve emirlerini de almıştı. Merkez kumandanlığına Enver Bey'in amcası Halil Bey getirildi. İttihatçılardan Azmi Bey polis müdürlüğü makamına oturmuştu bile. Ondan sonra kabine tam değilse de İttihat ve Terakki kontrolünde bir kabine olarak kuruldu. Yeni kabinenin de en önemli işi sulh meseleleriydi. Şubat başında muharebeler gene başladı. Yeni hükümetin bilhassa Enver'in teşebbüsüyle Şarköy'de Bulgarların arkasına düşmek için yaptığı çıkarma başarısız oldu. Mahmut Şevket Paşa sadrazam olduktan sonra Edirne'den vazgeçilmeyeceğini devletlere bildirmiş fakat Edirne'yi de kurtaramamıştı. Nihayet 20 Şubat'ta Türkiye sulh için aracı devletlere başvurarak Edirne'den vazgeçtiğini ve tavassutlarını istedi. Ama Balkan devletleri gene Tekirdağ kuzeyi ile Karadeniz arası bir sınırda ısrar ettiler. Fakat bu defa da Makedonya meselesi kendi aralarında bir çıban başı oluyordu. Nihayet 30 Mayıs 1913'te Londra'da barış imzalandı. Bu barış anlaşmasına göre Türkiye'nin batı sınırı Ege Denizi'nde Enez ile Karadeniz'de Midye arasında çiziliyor, Edirne Bulgarlara kalıyordu. Bu sınır büyük devletlerin zaten daha önce kararlaştırdıkları hattı. Mustafa Kemal ve tarihi bir belge. Yakın zamana kadar bilinmeyen ve son defa Türk Tarih Kurumu tarafından bulunup kurumun Belleten dergisinde yayınlanan tarihi bir vesika, o günlerdeki askeri ve siyasi duruma ışık tutmak bakımından çok önemlidir. Bu vesika, yukarıdan beri bahis konusu olan devrede, Bolayır, Gelibolu Yarımadası cephesinde vazifeli bulunan Binbaşı Mustafa Kemal ile Binbaşı Fethi Bey'in Okyar, bu rütbede ordu mensuplarından beklenmeyen bir teşebbüste başkumandanlığı ve harbi nezaretini uyarmak için doğrudan doğruya bu makamlara gönderdikleri cüretli bir uyarı belgesidir. Bu belgede Edirne düşmeden Edirne'nin kurtarılması için harekete geçilmesi istenmektedir. Bu da yapılmadığı takdirde Babıali baskınının lüzumsuzluğu hatta bir suç olduğu noktalarına değinilmektedir. Buna rağmen bu baskını yapanların mükafatlandırılması cihetine gidilmesi tenkit edilmektedir. Hedef tabi Enver Bey'dir ve Mustafa Kemal'deki Enver Paşa kompleksi bu vesileyle de harekete gelmektedir. Ama netice şu olmuştur ki, hükümet böyle bir teşebbüse geçememiştir. Bulgar ordusunun Çatalca, Bolayır cepheleriyle Edirne çevresinde bölünmüş olmasından gelen avantaj kaybedilmiştir. Halbuki o sıralarda ve aşağıda değineceğimiz gibi, Balkanlar arasındaki münasebetler de bozuluyordu. Bulgar ordusunda moral çöküntüye doğru gidiyordu. Müşterek bir hareket belki de Edirne'nin kurtarılmasına ve Osmanlı ordusunun Balkan Harbi'nde bir muzafferiyet kaydına imkan verebilirdi. Ama arada şu da oldu. Bolayır cephesinden bu iki kurmay binbaşının cüretli çıkışları İttihat ve Terakki'yi şaşırtmış olacak ki onların cezalandırılmasına gidilmedikten başka Talat Bey Bolayır'a geldi. Bunlarla konuştu ve Fethi Bey'i İstanbul'a davet etti. İstanbul'a giden Fethi Bey, İttihat ve Terakki Umumi Merkezi Umumi Katipliğine tayin edildi. Fethi Bey'in daha sonra Sofya Sefirliğine tayini ve bu arada Mustafa Kemal ile ateşe militer olarak götürmesinin istenmesi bu olayları takip edecektir. Şimdi bu önemli belgeyi verip olayların gelişmesini izleyelim. Ancak burada bu tarihi belgenin klişelerini de veriyoruz. Huzur-u Sami-i Nezaret Pen Ahiye Harbiye Nezaretine Bolayır Merkez Tabyası 4-5 Şubat 328 Tarafeyn ordularının vaziyet harbiyeleri Sevkul Ceyş noktayı nazarından münakaşa ve tetkik edilmiş, bu münakaşa-i ilmiye neticesinde Osmanlı ordusuna terettüp eden hattı hareket el-yem takip edilen hattı harekete münafi zuhur etmiştir. Böyle bir zamanda hakayık-ı fenniyeyi ortaya koymak vazifesine binaen berberçe zir serd-i mutalaata içtisar ve bu babdaki cesaretin müsamaha edilmesine intizar olunur. 10 Kanun-u Sani 328 tarihinde vaziyeti siyasiye. Osmanlı ve Bulgar orduları hali mütarekededirler. Osmanlı kabinesi Edirne'nin Bulgar eline geçmesine muvaffakat ve adaların talihini Düvel-i Muazzama'ya havale etmiş ve bu kararını tebliğ eylemek üzere bulunmuş iken Bab-ı Ali'ye tecemmü eden bir cemaat tarafından nümayiş yapılarak Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili, Katil ve Heyet-i Vükela Esna-i Vazifedeyken tehdit ve makam-ı iktidardan iskat edilmişlerdir. Zat-ı Hazreti, padişahı yeni bir kabinenin teşkilini taraf-ı asafhanelerine tevdi buyurmuş ve bu vazife kabul buyurularak tamim kılınan beyannamede milletin iade-i namusuna kabinece gayret olunacağı gibi umum evladı vatan bu maksada hizmete davet olunmuştur. Yeni kabinenin sakıt kabineyle hemfikir olmadığı ve Edirne'yi Bulgarları terk etmek taraftarı bulunduğu Tansim ve Düvel-i Muazzama'ya tevdi ve bir sureti matbuat ile neşrolunan cevabi notadan anlaşılmıştır. 10 Kanun-u Sani 328 tarihinde vaziyeti askeriye. Osmanlı ordusu biri Çatalca'da, diğeri Gelibolu Şibiz Cehiresi'nde olmak üzere ikiye inkisam etmiştir. Kısmı külli Çatalca hattı müdafasında ve Sevkül Ceyş ihtiyatları Ayas Stefanos'ta İzmit ve Bandırma cihetlerinde bulunmaktadır. Gelibolu Şibiz Ceziresi'ndeki kısmı cüzi bir kısım kuvvetin hali harpte olan Yunan ordusunun Boğaz aleyhine yapması muhtemel ihraç hareketine karşı koymaya tahsis eylemiştir. Mütarekenin tarihi aktinden 10 Kanun-u Sani 328 tarihine kadar gerek Çatalca ve gerek Gelibolu kuvvetlerinin iade intizamına ve kabiliyeti hareket harbiyelerinin tezayüdüne çalışılmaktadır. Bulgar ordusu kısmı küllisiyle Çatalca karşısında ve bir fırkasıyla Gelibolu Şibiz Ceziresi şimalinde bulunmaktadır. Edirne'nin muhasarası eskisi gibi devam etmektedir. Adetçe faikiyetin Bulgar ordusunda olduğuna Osmanlı ordusu Erkan-ı Harbiyesince kanaat vardır. 22 Kanuni Sani 328'de vaziyeti siyasiye. Muhasim'in Edirne'yi vermemek iddiasında bulunan Osmanlı notasına karşı muhasarayı ilan eylemekle cevap vermiştir. Osmanlılar cihetinde 10 Kanuni Sani 328 darbe hükümetini ika edenler tecziye edilmedikten başka mühim memuriyetlere geçirilişinden Osmanlı kabinesinin darbe-i mezkureyi vücuda getiren hareket-i fikriyeyi takdir eylediği ve nümayişçilerle tevhid-i fikir ve mesai eleyeceğini işrab ediyor. Osmanlı Efkar Umumiyesi Sakıt kabinenin iltizam-ı meskenetle Edirne'yi düşmana vermeye razı olduğuna ve yeni kabinenin namus-ü milli ve askeriyi iade ederek henüz düşman elinde bulunan Edirne'nin Osmanlı ordusunun hareket-i taarruziyesiyle tahlis olunacağına mutmaindir. Vilayette hükümetin teşvikatıyla harbin idamesi lehinde tezahürat uyandırılmıştır. 2 Kanuni Sani 328'de vaziyet-i askeriye. 10 Kanuni Sani 328'den beri vaziyet-i askeriyece bir tebeddül-i mühim yoktur. İzmit ve Bandırma cihetlerindeki Serpilceiş, İhtiyatının vapurlara irkabı, hazırlıkları yapılıyor. Anadolu'dan başka celbedilecek kuvvet yoktur. Efrad-ı milletten eli silah tutan yüz binlerce kişinin istifade edileceğine dair bir hareket meşhut değildir. Vaziyet-i mezkurenin münakaşası ve elde edilen netayiç. Milletin ve efkar umumiyenin aldatılmaması ve kabinenin kendi iddiasını tekzip eylememesi için düşman ordusunun faukiyeti adediye ve sevkül cehşesini kati ve azimkârane bir hareket-i taarruziye ile telafiye karar verildiğinde hükmetmek lazım gelir. Filvaki bundan başka türlü karar verilemez. Edirne Çatalca ordusundan 300 kilometre uzakta ve Çatalca karşısındaki Bulgar Kuvve-i Külliyesi'nden muada ayrıca bir muhasara ordusu ile Osmanlı ordusundan ayrı bulunmaktadır. Binaenaleyh Edirne'ye varmak için evvel emirde Çatalca'daki Bulgar Kuvve-i Külliyesi'ni duçar-ı inhizam eylemek, saniyen muhasarayı cebren ref etmek, salisen 4 aydan beri Mahsuri'nin tahribatını izale için külliyetle erzak-ı şehran şehre yetiştirmek lazımdır. Bunun için hareket ve taarruz iktiza eder. Bu taarruziye doğrudan doğruya Çatalca'dan, karadan veyahut hem karadan ve hem de Bulgar kısmı küllisi gerilerini ihraç hareketiyle tehdit edecek surette denizden veyahut aynı zamanda Gelibolu Şibiz Cezirası'ndan yapılmalıdır. Hareket-i taarruziyenin bir an dahi tehiri caiz değildir. Edirne günden güne kuvvetini zayi etmekte ve sükute tekarrüp eylemektedir. Sükutten ve muhasirin düşmanın kuvve-i külliyesine bir cümle esleha ve teçhizatıyla inziman edecek ve fakiyet-i adediyenin taarruz-ı azimkârane ile telafisi kesb-i müşkilat edecektir. Binaenaleyh Gelibolu limanında bulunan kuvvetler seriyan Çatalca cihetine celbedilmeli ve Gelibolu'da kalacak askere Çatalca ordusuyla beraber düşmana şiddetle taarruz emri verilmelidir. Aksi halde kabinenin sakıt kabineden inhiraf eylediği cihetleri tayin edemeyecek ve 10 Kanuni Sani 328 darbe hükümetini ika edenlerin esbabı takdir ve sitayişi gayrı kabili izah bulunacak ve kim bilir daha neler olacaktır. Olbap'ta emir ve ferman Hazreti Menlehül Emir'indir. Dipnot, Hamiş, bir nüshası başkumandanlık vekaleti celilesine takdim olunmuştur. Bahri Sefit, Kuvayi Mürettebesi Erkan-ı Harbiyesi Memur Binbaşı Mustafa Kemal. Bahri Sefit, Boğaz-ı Kuvayi Mürettebesi Erkan-ı Harbiye Reisi Binbaşı Ali Fethi. Olaylar gelişiyor. Edirne'nin elden gitmesi iktidarı bir darbe ile ele geçiren iddiatçıların itibarını da sarstı. Muhalefet intikam peşindeydi. 11 Haziran 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa Muhalefet Partisi fedaileri tarafından Beyazıt Meydanı ile Divan Yolu arasında öldürüldü. Bu olayı iktidarın terörü takip etti. İdamlar, sürgünler ve İstanbul şehri muhafızı Cemal Bey'in sert idaresi başladı. Yeni kabinenin başına iddiatçılar Mısırlı Said Halim Paşa isminde bir gölge sadrazam geçirdiler. Talat Bey kabinenin en güçlü üyesi oldu. Balkanlar ise karışıyordu. Galipler kendi aralarında miras kavgasına düşmüşlerdi. Anlaşamıyorlardı. Haziran 1913 başlarında Sırplarla Yunanlılar Selanik'te kendi aralarında Bulgarlara karşı bir ittifak hazırladılar. Mayıs'ta Yunanistan Osmanlılarla Bulgarlara karşı bir ittifak zemini aradı. Nisan 1913'te aynı maksatla Romanya'ya da müracaat etti. Sırbistan da Romanya'ya bazı toprak tavizleri vererek onu yatıştırmaya çalıştı. Nihayet Bulgarlar 29-30 Haziran gecesi Makedonya'daki Sırp ve Yunanlılara saldırınca 2. Balkan Harbi patladı. Kılkış'ta kanlı muharebelerde Bulgarlar yenildiler. Çekilmeye başladılar. Temmuz'da Romanyalılar Bulgar Dobrucası'na girdiler. Bulgarlar yenik ve ümitsiz durumdaydılar. Bundan cesaret alan İstanbul, bu sefer kendisi harekete geçerek Edirne üzerine yürümeye karar verdi. Hızlı harekete geçen Çatalca ordusu ve Bolayır Kol ordusu Doğu Trakya'ya daldılar. İstanbul üzerinden gelen kuvvetin önünde Enver Bey vardı. Bolayır Kol ordusunun kurmay başkanı da Mustafa Kemal'di. 20 Temmuz 1913'te Türk kuvvetlerine bir dayatma göstermeyen ve çekilen Bulgar kuvvetlerini sürerek Edirne'ye girdiler. İlk gelen kıtalar Bolayır kuvvetleri olarak görünmektedir. Fakat Edirne'nin kurtarılışı şerefinde İttihat ve Terakki Enver Bey'e mal etti. Bulgarlar yenilgiyi ve olup bittiği ister istemez kabul ettiler. 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması'yla Balkanlar kendi aralarında sulhü iade ettiler. Bulgarlar Makedonya'nın birçok yerlerinden ve Batı Trakya'nın bir kısmından çekildiler. Romanya ile sınır tasfiyesi yaptılar. Sırplar Güney Makedonya'ya yerleştiler. Osmanlı Devleti ile de Bulgaristan 29 Eylül 1913'te bir barış antlaşması imzaladı. Bu antlaşmaya göre Türk sınırı şimdi Yunanlarla sınırımız olan Meriç'in 25-30 kilometre kadar batısından geçiyordu. Meriç'in batısındaki bu topraklar 1. Dünya Harbi'ne girerken ve Almanların baskısıyla ne yazık ki Bulgarlara terk edilecektir. İşte Balkan Harbi'nden sonra ve 1. Dünya Harbi'nden önce Balkanlarda durum buydu. Türkiye'de ise İttihat ve Terakki kabinesi bir taraftan Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra yapılan terör, Muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın fiilen tasfiyesi, diğer taraftan Edirne'nin kurtarılmasıyla elde edilen başarıyla mutlak iktidar günlerini yaşamaya başlamıştı. 2 Aralık 1913'te Enver Bey albaylığa yükseltildi. Bundan 19 gün sonra, yani 21 Aralık 1913'te ise rütbesi Tuğgeneralliğe çıkarıldı ve Enver Bey Enver Paşa oldu. Bundan bir süre sonra, yani 1915 yılı içinde ise iki defa rütbesi yükseltilerek hem tüm general hem kor general olacaktır. 1913'te Mustafa Kemal Binbaşı'ydı. Bu binbaşılık onun Balkan Harbi'nden sonra Sofi Ateşe Militerliğine tayini 14 Ekim 1913 sıralarında da devam edecek ve ancak Sofya'da vazifelendirilmiş iken rütbesi yarbaylığa yükseltilecektir. 16 Şubat 1913. Doğru çıkan görüşler. Osmanlı Devleti'nin Balkan Harbi'nin sona ermesiyle 29 Eylül 1913, 1. Dünya Harbi'ne fiilen katılması 29 Ekim 1914 arasında nefes alma devresi ancak 13 ay sürmüştür. Fakat bu devre Türk tarihinin büyük maddi çöküntüler ve ruh depresyonlarıyla ümit ve uyanış günlerinin birbirine karıştığı bir devirdir. Trancılık şeklinde tarih ve coğrafya bakımından bir kavram ekspansiyonunu, bir ergenekon heyecanını içine alan Turan mefkureciliğinin, mektep ve üniversite gençliğine yeni bir şevk verdiği ilgi çekici bir devirdir. Devletin kayıpları ve maddi çöküntü yanında bu ruhi uyanışın tabii ancak yarı aydın veya aydın tabakaları, hatta onların da ancak bazı zümrelerini içine aldığı doğrudur. İşte bu arada İttihat ve Terakki, komitacı, sert ve tetikçi bir partizanlığın yanında yeni gelişen Türk milliyetçiliğini tutarak gençler ve aydınlar üzerine nüfuz ve itibarını genişletmişti. Bu duygu ve fikir akımında Ziya Gökalp gibi çok cepheli bir fikir ve siyaset adamının İttihat ve Terakki saflarında ve parti merkez komitesinde yer almış bulunması, İttihat ve Terakki'nin doğru veya yanlış diğer teşebbüslerinin de gençler ve aydınlarca hoş görülmesi veya kabul edilmesi için bir şans teşkil etti. Bu gibi gelişmelerin yardımıyla Balkan Harbi sonu ve 1. Dünya Harbi arasındaki 13 aylık zamanı Rumeli'nin kaybına ve pek çok maddi zorluklara rağmen İttihat ve Terakki'nin siyaseten yeniden yerleşme devri saymak hatalı olmaz. Aynı devir Enver Paşa'nın ikbalinin de hiç şüphe yok ki en parlak devridir. Onun bu arada ordunun gençleştirilmesi, düzenlenmesi yolunda ve hayatının belki de tek ve münakaşa götürmez başarılı çalışmalarına aşağıda temas edeceğiz. Mustafa Kemal'e gelince, Mustafa Kemal'in Trablus dönüşünde ve Viyana'daki tedavi süresinden sonra Balkan Harbi içinde tayin edildiği Bolayır Kuvayi Mürettebe Kurmaylığı 11 Kasım 1912 görevi, onun Balkan Harbi'nden sonraki nefes alma devresinde Sofya Ateşe Militerliğine tayinine kadar devam eder. 14 Ekim 1913. Bu görevin Eylül sonuna kadar olan zamanı zaten harp içinde geçer. Önce Gelibolu Bolayır cephesindeki bekleyiş, Temmuz 1913 ortasında Edirne istikametinde yürüyüş, 23 Temmuz 1913'te Edirne'nin kurtarılışı, birliklerin bir zaman Edirne'de kalışı ve arada kısa bir zaman İstanbul'da oyalanışıyla geçer. Fakat Mustafa Kemal olaylardan memnun değildir. Evvela Balkan Harbi'nin ve neticelerinin şiddetle tesiri altındadır. O Balkan Harbi ki bütün gelişmeleriyle onun daha Selanik'teyken savunduğu, fakat İttihat ve Terakki'nin ve bilhassa Enver Bey'in hoş görmedikleri öngörüşlerini ne yazık ki doğrulamıştır. Onun daha 1908 İttihat ve Terakki Kongresi'nde ortaya atıp her yerde açıkça ve cesaretle savunduğu ve cemiyetin 1909 Kongresi'nde kesinlikle müdafaa ettiği, ordunun ve subayların siyasetten ayrılması görüşü eğer kabul edilseydi, Balkan Harbi'nde zafer kazanılmasa bile yenilgi bu kadar çirkin ve geniş olmazdı. Sonra gene Selanik'te o kadar şiddette savunduğu, ordunun yakın bir harbi hazırlanması gerektiği görüşü de gene layıkıyla itibar görmemişti. Hele harp içinde stratejik başıboşluk. İşte bunu katiyen affetmiyordu. Halbuki o daha bir kurmay yüzbaşı iken kendisince muhakkak olan bir Balkan Harbi için şimdi bir büzülme stratejisi diyebileceğimiz planlar hazırlamıştı. Gerçi resmi yetkisi dışında ve tamamen şahsi olmakla beraber yakınlarına, arkadaşlarına bunları hararetle anlatmaya çalışmıştı. Batı Rumeli de orada hem kuzeyden hem güneyden merkez çekirdeği üzerine Vardar Selanik Manastır hattı üzerine çekilecek toplanacaktı. Bu büzülme kumanda birliğini, kuvvetlerin merkezileştirilmesini ve sonra en lüzumlu ve tehlikeli düşman kolları üzerine belki de ayrı ayrı saldırmayı sağlayacak, hele inisiyatifi tamamen elde bulunduracaktı. Hülasa ilk adımda toprak terkine dayanan cüretli fakat hareketli bir plan. Doğu kısmında, yani Doğu Trakya'da ise önce gene Kırklar ile Edirne hattında kuvvetlerin toplanmasına ve sonra Bulgaristan üstünde toplu bir taarruza dayanan aktif bir plan. Evet, bir aralık gerilenecek, toplanılacak fakat seferberlik sükunetle tamamlanarak Anadolu askeri Rumeli'ye geçecek, sonra saldırılacaktı. Hülasa inisiyatif elden kaçırılmayacaktı. İnisiyatif ise kimin elindeyse galip durumda olan odur. Halbuki ne olmuştu? Olanlar ona göre yüz karasıydı. Bu bir korkunç bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü dağılmamıştı. Bunda önce merkezin ordular üstündeki zaafı, etkisizliği, sonra kumandanlar ve birlikler arasındaki koordinasyon yokluğu, ilk hareketlerin hedefsizliği, bu yüzden moral düşkünlüğünün bütün askere sinmesi, bilgisizlik, yetersizlik ve hepsinin içinde bir siyasetin ordu subayları arasında saldığı parçalanma, yıkıcı etkilerini yapmışlardı. Halbuki bütün bunları o önceden sezmiş, hele ordunun siyasetten ayrılmasını nasıl da kendini feda edercesine savunmuştu. Nitekim bu fikri kabul edilmeyince de nasıl cemiyetten ayrılmıştı. Evet, görüşleri ne yazık ki doğru çıkmıştı. Siyaset kumanda kadrosunu parçalamıştı. Moral noktasını birlikleri başıboş yığınlar haline getirmişti. Stratejik hatalar ve tedbirsizlikler harbi kaybettirmişti. Vatanın en güzel parçaları elden gitmişti. Hem uğrunda o kadar çalışılan 23 Temmuz ihtilali başarısızlıkla sonuçlanmış ve hepsi ancak 4-5 yıl içinde karşılaşılan kayıplar düşünülürse bilanço ne kadar hazinidi. Zaten fiilen elden çıkmış olmakla beraber Bulgaristan Doğu Rumeli'sinin, Bosna Hersek'in, Girit'in kaybı, Trablusgarp'ın, Bingazi'nin İtalyanlara geçişi, şimdi de Doğu Trakya'dan gayrı bütün Avrupa Türkiye'sinin ebediyen kaybı. Bu ne baş döndürücü bir tabloydu. Halbuki İttihat ve Terakki hala komitacılık peşindeydi. Babali baskını sebepleri ne olursa olsun düpedüz kanlı bir komitacılık uygulanmasıydı. Hele Enver'in art arda rütbeler alışı. 33-34 yaşında paşa ve harbiye nazırı. Hem şimdi kim bilir hangi maceralar başlayacaktı. Halbuki Mustafa Kemal hala binbaşıydı. Mesafe çok açılmıştı. Zaman zaman hatta ümitsizleşiyordu. Edirne'deyken şehrin mesela kale içi, Marif Bahçesi gibi açık hava gazinolarında yahut o zaman Türk Trakya'sında bir küçük Avrupa mahallesi olan ve ona servisleri iç görünüşleriyle Selanik'in Beyaz Kule gazinolarını hatırlatan Kara Ağaç Lokanta gazinolarında bazen tek başına, bazen birkaç arkadaşıyla akşamları bir masaya oturur, hem içer hem düşünürdü. Fakat daha çok tek başına. Çünkü artık Selanik'teki eski arkadaşlarından da her biri bir tarafa dağılmıştı. Önce Enver'in tıpkı ikinci bir Fatih gibi Edirne'ye girişini düşünürdü. Öyle ki bir aralık Enver her şey olmuştu. Herkes gölgede kalmıştı. Edirne'nin kurtuluşu bir mucize ve bu mucizenin sırrı Enver sayılmıştı. Halbuki Edirne'ye ilk giren kıta kendi kol ordusunun öncüleriydi. Bu kol ordunun kurmayı da oydu. Sonra Enver'in etrafı görmeyişi, kimseyi tanımayışı, hatta yalnız Balkanlara da değil, bütün Avrupa devletlerine, bütün dünyaya meydan okurmuşçasına aldığı pozlar onu şaşırtıyordu. Kendisi ise yalnız bir defasında ve İttihat ve Terakki'nin en muhtelibi ağırbaşlı öncülerinden olan, o sırada Edirne valiliğini yapan Hacı Adil Bey'in yanında valinin dikkat ve iltifatlarını çekmişti. İstanbul'a dönünce delikanlılıktan beri arkadaşı, fakat mizaçları çok ayrı olan dostu Fethi Okyar Bey'in evine yerleşti. Fethi Bey, İttihat ve Terakki Merkezi'nin üyesi ve umumi katiplerinden biri olmuştu. Daha Babali baskınından önce ve her ikisi de Bolayır Kol Ordusu Kurmay heyetindeyken Talat Bey adeta gizlice Gelibolu'ya gelmiş ve mangallı bir odada her ikisiyle de görüşmüştü. Talat Bey bu her iki arkadaşına partiye gittikçe yadırgadıkları görüşündeydi. İstanbul'a dönünce ve Babali baskınını yapılıp iktidar da alınınca Fethi Bey İstanbul'a alındı. Parti genel merkezine girdi. Ondan sonra da ordudan ayrılıp politika ve diplomasi yollarını seçti. Mustafa Kemal kendi latifeli tabiriyle Fethi Bey'in evine istenmediği halde yerleşmişti. Bu istenmemek sezisinin bir gerçek cephesi olsa gerektir. Çünkü Mustafa Kemal partice istenmeyenlerden biriydi. Fethi Bey ise şimdi cemiyetin güven isteyen bir mevkiinde bulunuyordu. Zaten Fethi Bey'e karşı da cemiyetin görüşü çabuk değişti. Partinin güvenini tavsadı. Nitekim bir umumi katip olarak fırka toplantısında okunmak üzere ve el altından Mustafa Kemal ile hazırladığı bir nutku
Vakti gelip de tam okumak üzere kalkacağı sırada fırkanın azılı idarecilerinden Şükrü Bey hemen yerinden fırlamış ve merkez heyeti namına kendisi başka bir nutuk okumuştu. Sonra Marif Nazırı 1925'te idam edildi. Bu iyi alamet değildi. Demek ki Fethi'den de pek çabuk itimatları sıyrılmıştı. İşte bu sıradadır ki Fethi'ye İttihatçılar Sofya sefirliğini teklif ettiler. Mustafa Kemal bu olayı şöyle nakleder. Bir gün ben ve Fethi evde oturuyorduk. Talat Bey'in geldiği haberini verdiler. Talat Bey, sana birkaç kelime söyleyeceğim diyerek Fethi'yi aldı bir başka odaya çekildiler. Bir müddet sonra Fethi benim bulunduğum odaya yalnız döndü. Talat Bey gitmişti. Fethi, bana Sofya sefaretini teklif ettiler dedi. Kabul ettin mi? Evet, vaziyet mühimmiş. Cemal Paşa ile de görüşmüşler. Bilirsin o beni sever. Mustafa Kemal devam eder. Fethi'yi atlatmışlardı. Kalktık. Cemal Paşa'nın evine gittik. Talat Bey ile görüştüğü doğru mudur diye sorduk. Evet, vaziyet hakikaten pek mühim. Hatta Kemal sen de oraya ateşe militer gitmelisin dedi. Falih Rıfkı Atay bu olayı incelerken şunları yazar. Gitmeyip de ne yapacaktı? Orduda kalsa bir türlüydü. Ordudan ayrılmak ve politikaya atılmak sonu gelmez bir sergüzeşçilik olacaktı. Ne orduda kalarak Enver'le uyuşmasına veya çarpışmasına ne de politikacı olarak iddiaçılarla uzlaşmasına veya savaşmasına imkan yoktu. Evet, ordu içinde çarpışmak nasıl olurdu? Politikaya atılmaya gelince bu da nasıl olabilirdi? Ortada tek bir parti vardı. O da İttihat ve Terakki Partisi. Partide idare otokratikti. Bu parti Mustafa Kemal'i istemiyordu. Ona inanmıyordu. Daima onun yollarını kesiyordu. Bu partide zaten Enver ne derse o olurdu. Fethi Bey ile Mustafa Kemal Sofya teklifini ister istemez kabul ettiler. Fethi Bey sefir, Mustafa Kemal de Bükreş, Belgrad ve Çetine başkentlerini de üzerine almak üzere onun ateşe militeri oldu. Enver Bey'e gelince 2 Ocak 1913'te albay, 21 Ocak 1913'te Tuğgeneral olduğunu kaydetmiştik. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı olarak kabineye de girmişti. İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'ne bir de şart koştu. Parti ve Merkezi Umumi onun yapacağı işlere karışmayacaktı. Şart kabul edildi. Enver diktatörlük yolunda son adımını da atmıştı ve henüz 33 yaşındaydı. Binbaşı Mustafa Kemal ise 16 Şubat 1913'te ancak yarbaylığa yükseldi. Enver'le de aynı yaştaydı. Belki bir yaş farklı. Mustafa Kemal'in Sofya'daki hayatı hakkında bir şeyler yazılmıştır. Bu yazılanların çoğu sadece yakıştırmadır. Kaldı ki hem Fethi hem Mustafa Kemal Sofya'da düpedüz bir siyasi sürgündüler. Onun Sofya'daki ateşe militerliğinden Mustafa Kemal edebiyatına kalan en hoş hatıra bir kostümlü baloya Yeniçeri kıyafetiyle katılışından bir fotoğraftır. Vücut yapılışı ile bu Yeniçeri kıyafeti doğrusu çok uymuştur. Başında büyük bir harbiyeci üsküfü vardır. Bu üsküf önünde iri bir madalyon kısmı ile alnının üstünde yükselir. Çevresi geniş bir sırmalı halka halindedir. Yüksek üsküfün tepeden arkaya kırılan yaldızlı ucu gittikçe genişleyerek omuzlara dökülür. Mintanın üzerine de kolları omuz başından arkaya bırakılan sırma cepken giyilmiştir. Bürümcük gömleğin geniş yenleri bileklere kadar sarkar açılır. Geniş sırmalı silahlıklı kuşağın arasından gümüşlü yaldızlı bir yatağın geçirilmiştir. Ayağında geniş şalvarı lakçin mestlerin üzerine dökülür. Sağ eli yatağının kabzasındadır. Sol elini sırma silahlığına dayar. Bakışları sabit ve duruşu biraz da hazır ol vaziyetine yakındı. Mustafa Kemal'in o yaşta bu kıyafette ve Sofya'daki büyük maskeli baloda çok dikkati çekmiş olması mümkündür. Sofya'da kadın erkek, yerli yabancı çok dostlar edinmiştir. Kısacası Mustafa Kemal'in Sofya ateşe militerliği onun hayatının belki de tek avunma safhasıdır. 14 Ekim 1913, 7 Kasım 1914. Fakat biz gene Türkiye'ye dönmeliyiz. Çünkü orada Mustafa Kemal'in yarın ön saflarında yer alacağı büyük bir değişiklik yapılmakta, başka bir güç doğmaktadır. Yeni ve ıslah edilmiş ordu. Bu konu üzerinde durulmaya değer. Yeni bir ordu ve onun görünüşü. Orta Çağ'da Osmanlılar dünyanın ilk muntazam ordusunu kurdular. Gerçi bu kitabın ön kısmında da dokunduğumuz gibi Osmanlı yayılışının temelleri yalnız ordusuna dayanmaz. Batı feodalizminin geleneksel müesseselerinden daha üstün olan hukuk ilkeleri, idare teşkilatı, adli teşkilat, dini organlar Osmanlı Devleti'ni kısa zamanda devrin en geniş imparatorluğu haline getirmişlerdir. Fakat duraklama ve sonra da gerileme devirlerinde topyekin bozulan bu güçler ve organlar arasında özellikle ordunun bozuluşu imparatorluğun hızla çöküşünü hazırlamıştır. Bu bozuluş daha 16. asrın ortasından itibaren çok göze çarpar bir hal almıştı. Hele 18. asrın başında. Ordu artık bir yaraydı. Nitekim 3. senin bunu görerek ilk defa askeri ıslahata girişti. Ama bunu hayatıyla ödedi. Nihayet 2. Mahmut daha kararlı davranarak 1826'da Yeniçerilik Teşkilatı'nı tamamen ortadan kaldırdı. Deniz ordusunda da aynı ıslahatı yaptı. 19. asır orduda ve askeri eğitimde çeşitli ıslah hareketlerine şahit oldu. 1826'da girişilen yeni ordu teşkili tecrübesini askeri eğitim müesseselerinin kuruluşunu takip etti. 1834 Harp Okulu'nun çekirdeği kurulmuştur. 1827'de Tıbbiye, 1839'da Rüşiyeler meydana geldi. 1849'da Erkan-ı Harbiye Mektebi, Kurmay Mektebi kuruldu. Topçu Harbiyesi'nin mühendishane kuruluş tarihi ise ta 1795'e kadar iner. 1835 yılında Alman askeri uzmanlarından General Moltke bu maksatla Türkiye'ye çağrıldı. Fakat 1877-1878'den sonra Osmanlı Devleti'nin birçok alanlarında olduğu gibi ordu ve bahriyede de zamanın ölçülerine bakarak tam bir çöküntü başladı. Mesela 1897 Türk-Yunan Harbi'nde Haliç'ten donanmanın çıkması gerekince bu gemilerin yerlerinden kolay kımıldayamayacakları anlaşılmıştı. Nihayet iyi kötü Marmara'ya çıkınca da hiçbir hareketini diğerine uyduramayarak filo dağılmıştı. Kimi yolda kalmış, kimi başka kıyılara yönelmiş ve bunların Marmara'yı geçip Çanakkale'ye varışı ilk Portekiz gemilerinin Hindistan'ın keşfi gibi muazzam bir macera olmuş, gemilerde zaten Çanakkale'de kalmıştı. Harp okulunda öğrencilere silah verilmezdi, silah verilse mermi verilmezdi. Hatta hoca bazen mavzer tüfeğini tahtaya çizip tarif ederdi. Edirne Harbiyesi'nde süngü yerine boyanmış yaldızlanmış tahtadan süngü taktikleri verilirdi. Çünkü Abdülhamit Harbiye'nin silahlı oluşundan korkardı. Meşrutiyet ilan edildiği zaman ordu da bu haldeydi. Ordunun subay kadrosunun yarısından fazlası 7000 subay alaylıydı. Yani mektep görmemişlerdi. Abdülhamit'in son zamanlarında gerçi Golcüs Paşa davet edilerek kurmay subay yetiştirme bahsinde bazı ıslahat yapılmıştı. Fakat 23 Temmuz ihtilali olduğu zaman ordu tamamen halsizdi. Dipnot. Osmanlı ordusunun kuruluşu, yapısı ve gelişmeleri hakkında Türk Tarih Kurumu'nun yayınladığı ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı Devleti Teşkilatı'ndan Kapıkulu Ocakları isimli iki ciltlik büyük eser bir temel kitaptır. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonraki ordu ıslahatını veren Tazimat Devri'nden sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi Z. Şakir eseri bu konuda önemli bir kaynaktır. Graf Marsilli tarafından yazılıp Osmanlı İmparatorluğu'nun zuhur ve terakkisinden inhitat zamanına kadar askeri vaziyeti ismi altında Yarbay Nazmi Bey tarafından Genelkurmayca bastırılan 1934 eser, kapsadığı devre için değerli bilgiler verir. Ondan sonra ilk bir olarak bazı temizlemelerle beraber rütbelerin indirilmesi işe ele alındı. Vaktiyle ve hiç hakları yokken alabildiğine rütbeleri yükseltilen hatırlı saray adamlarının ve onların çocuklarının rütbeleri indirildi. Sonra alaylı subayların tasfiyesine geçildi. 13 Nisan 1909 isyanından sonra geniş tasfiyeler yapıldı. Mahmut Şevket Paşa'nın sadaretiyle beraber geniş bir ıslah planı ele alındı. Çünkü Balkan Harbi'nde ordu büyük fiyaskosunu vermişti. Bilhassa yüksek kumanda kadrosu hastaydı. Mahmut Şevket Paşa öldürülünce teşebbüsü Ahmet İzzet Paşa ele aldı. Yüksek kadrodan 300 kadar subayın tasfiyesine gidiyordu. Enver Paşa Harbiye Nazırı olunca bu liste değişti ve anlaşıldığına göre 1200-1500 arasında yüksek ve orta rütbeli elemanlarla bir kısım subaylar ordudan çıkarıldılar. Bunu tensikat-ı askeriye yahut orduyu düzenleme veya gençleştirme gibi isimler verildi. Fakat ıslahat hareketinin asıl mühim safhası bir Alman ıslahat heyetinin Türkiye'ye gelişiyle başladı. Dipnot. Bu heyet başkanı Mareşal Liman von Sanders, Türkiye'de 5 sene isimli eseriyle Genelkurmay Neşriyatı numara 2 1921, aynı heyetten von Kress'in Türklerle beraber Süveyş Kanalı'na isimli eserleri bu ıslahat devresine ait bilgiler ihtiva ederler. Bu heyetin mukavelesi 27 Ekim 1913'te yani daha Enver Paşa henüz nazır değilken imzalanmıştı. Fakat heyet Enver Paşa'nın nazırlığa tayinini takip eden günlere geldi. Heyetin başı General Liman von Sanders'ti. Rütbesine göre bizim orduda Mareşal Müşir olarak vazife aldı. 200 kadar Alman askeri, uzman ve subayının bu heyet safında vazife aldıkları sanılır. Alman İmparatoru 2. Wilhelm Türkiye'ye bir ıslah heyetinin gidişine önem veriyordu. Nitekim bu konuda Genelkurmay Başkanı Baron von Wangenheim'e yazdığı mektupta şu satırlar vardır. Türkleri safımda görmek istediğimi bir dakika unutmayınız. Başkası için bir dert olabilecek bu müttefik benim için çok kıymetlidir. Almanya'da okumuş genç Türk zabitleri arasında samimi dostlar bulabilirsiniz. Bu husustaki kanaat ve teşebbüslerinizin neticesini bizzat bana yazınız. İyi neticeler. Alman heyetinin Türkiye'ye gelişi ve hatta Liman von Sanders'e ilk zamanda kumanda edeceği bir numune kolordu teşkil etmek gibi aktif bir vazife verilişi Rusya ve Batı Avrupa büyük devletleri arasında sert tepkiler uyandırdı. Hükümet muvazeneyi korumak için donanmanın ıslahı işinde Limpos Paşa isimli bir İngiliz amirali, jandarmanın ıslahı içinde Baman Paşa isminde bir Fransızı kullanıyordu. Nihayet Liman Paşa'nın aktif kolordu kumandanlığından vazgeçerek onun Alman askeri ıslahat heyeti başkanı sıfatıyla çalışması kararlaştırıldı. Ve çok geçmeden Harbiye Nezaretinde söz onun oldu. Mustafa Kemal ordunun ıslahını gençleştirilmesini istiyordu. Fakat bütün yetkilerin Alman heyetinde toplanmasını ve Harbiye Nazırı'nın bu heyetin nüfuzu altına girmesini istemiyordu. Ama şunu belirtmek lazımdır ki, Enver Paşa'nın bütün askeri siyasi hayatında Türkiye'ye yapmış olduğu tartışma kabul etmez hizmet, bu ordunun ıslahı ve gençleştirilmesiyle orduda gerçek bir disiplinin yerleştirilmesi olsa gerektir. 1912-1913 Balkan Harbi'nde başsız bir kalabalık halinde dağılan Osmanlı ordusundan 1914-1918 Harbi'nde bu harbe girişimiz meseleleriyle harbin gayeleri ve neticeleri konuları dışında bütün yokluklara rağmen gösterdiği intizam ve disiplin bu ıslahat ve gençleştirme hareketinin eseri olsa gerektir. Halbuki Balkan Harbi ile 1. Dünya Harbi'ne girişimiz arasında ancak 13 ay geçmişti ve ordunun düzenlenmesi, gençleştirilmesi hareketinin Osmanlı ordusu harbe girerken henüz bir yılı doldurmayan bir tarihi vardı. Fakat kadrolar değişmişti. İdare ve disiplin gelmişti. Genelkurmay ve Harbiye Nezareti orduya hakimdi. Hele moral tamamen değişmişti. Bu ordu artık bir yıl önce ve Balkan Harbi'ndeki ordu değildi. Bir taraftan orduda bu verimli gelişme hızla ilerlerken, diğer tarafta dünyanın ve Türkiye'nin kaderi üstünde kara bulutlar her gün biraz daha koyulaşıyordu. Dünya harbi giriyordu ve nihayet harbin kucağına sürüklendi. Şu kanlı karanlık ve neler getireceğini önceden hiç kimsenin kestiremediği 1. Dünya Harbi'ne 1914-1918, Osmanlı Devleti de bu harbin çukuruna gözü kapalı sürüklendi ve o çukurda boğularak öldü. 29 Ekim 1914, 31 Ekim 1918. Büyük macera ve bir imparatorluğun sonu. Tarih belki de hiç kimsenin eseri değildir. O kendi örgüsünü kendi tezgahında kendisi dokur. İnsanlar, fikirler ve devletler bu tezgahın örgüsünde onun kanuniyetlerine göre işlenir dururlar. Eğer bu kanuniyetler içinde bir yerimiz, bir misyonumuz varsa ve onu kullanmayı başarabilirsek tarihin örgüsüne renk şekil veririz. Bu örgüye damgamızı vururuz. Fakat kader eğer bizi yanlış seçmişse tarihin örgüsünde bıraktığımız iz nihayet kanlı bir gölgeden başka bir şey olamaz. 6. Bölüm. Tedirgin bir ataşe militer. 1. Dünya Harbi onu Sofya'da buldu. Sofya'da biraz da sürgün gibidir. Yalnızdır, kırgındır. Orada biraz unutulmuştur da. Ataşe militerlik onun mizacına uygun değildir. Onun daha Trablus'tan arkadaşı Salih Bozoka'ya...